PKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyaların kuzeylerinde ise sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, nasıl gidiyor bugünlerdeki yoğunluk, işte pazar toplantıları, ki hani Türkiye'ye özgü olan bir döngü olan şeyi? Aslında sen Amerika'da yaşıyorsun. Nasıl keyfin, halin, vaktin?
Keyfim, halim, vaktim yerinde. Teşekkür ederim sevgili Cihan'ım. İnşallah sende de durumlar iyidir. Bu arada bir itirafta da bulunayım. Yaklaşık 1 dakika 30 saniyelik bir açılışı teknik sebeplerden dolayı silip tekrar aynı açılışı yapmak durumunda kaldık şu anda. Bir dejavu yaşıyorum.
Sen nasıl açık yürekli ne kadar şeffaf bir co-host'sun ya.
Ya bizim şeffaflık bizim ana görevimiz bu podcast'te. Ana ilkemiz. Şey diyeceğim. Dünya Kupası başladı ve senin destek verdiğin takımın oyuncusu da sanırım aktifti bu ilk açılış maçında. Nasıl hissediyorsun? Bu Dünya Kupası moduna girmeye başladın mı?
Ya o kadar yorucu günler sonrasında dinlemeyip hani
kim takar
uyur, Dünya Kupası'nı uyur halde olduğumdan dolayı yani hiç Dünya Kupası umurumda değil desem.
Valla ben okeyim böyle bir geri bildirime, çünkü benim de çok umurumda değil. Sanırım birazcık da yapıldığı yerden dolayı bir, nasıl diyeyim, yaram var bir Dünya Kupası'na karşı. Eski Dünya Kupası heyecanları vermedi, tadını vermedi bende.
Ya şimdi tabii ki hani Kasım Aralık bandında olan bir Dünya Kupası'nın sana çok keyif vermesini beklemiyorsun diye düşünüyorum. Hatta çoğu insana da vermiyordur. O yüzden dolayı şey gibi düşünebiliriz, böyle hani körler sağırlar birbirini ağırlar.
Özellikle kaçık bir haberle de sıkıştırıp sonra konumuza geçeriz. Benim en çok hoşuma giden resimler ve videolar, random Pakistanlıların random ülkelerin formalarıyla statlara akım etmeleriydi. Çok güzel enstantaneler yaşıyoruz. Daha önce görmediğimiz bazı enstantaneler olması bakımından ilk bu Dünya Kupası.
Yani deneysellik hayatın her noktasında bir şekilde vücut buluyor. Bu Dünya Kupası'nda da hani sübliminal bir Dünya Kupası nasıl olabilir şeklinde düşünseydik bu bile aklımıza gelmezdi, ki şeytanın aklına gelmez derler.
Ya bazen böyle alacakaranlık kuşağından senaryo diye yazsan suratına fırlatacakları şeylerin böyle gerçek hayatta olması ve kimsenin buna sesini çıkarmaması gerçekten takdire şayan diyelim. Şimdi Dünya Kupası da yine böyle çok kasten yapmasam da marketing ve pazarlamayla da çok orantılı bir şey olmuş oldu bundan bahsetmemiz aslında. Çünkü olmayan şeyi veya çok şaşalı olmayan şeyi inanılmaz şaşalı, parti havası, mükemmel bir şey oluyor şeklinde bir lanse etme çabası her zaman, biliyorsun, FIFA'da da var insanların dikkatini çekmek için, dünya kamuoyunun turnuvalara. Dolayısıyla bugün seninle konuşacağımız decoy effect dedikleri, bunun Türkçesi var mı decoy effect, yoksa decoy efekti diye mi geçiyor?
Ya tuzak etkisiz şeklinde çevirenleri gördüm. Ama hani decoy efekti demek belki böyle daha doğru olabilir.
Yani bin bir konudan bahsediyoruz bu podcast'ta ama sanırım böyle marketing veya pazarlamaya yönelik deep dive yaptığımız, derin daldığımız ilk sanırım konulardan biri olabilir kendi adıma. Çok fazla bildiğim bir ortam olmasa da eşimin çok bağlantıları var bu tarz işlerle. O yüzden ilginç olacak bu tuzak efekti veya decoy efekt denilen şeyi bugün tartışmamız.
Ya aslında hani bu işlerden çok anlayan insanlar olmasak da böyle artık hani şey diyelim.
Maruz
ne diyelim, yönlendirme diyelim. Hani bu üçkağıtçılığı başımıza geliyor. Gelmiyor değil, hatta geldi ve gelecek şeklinde de düşünebiliriz. Çünkü hayatımızın içerisinde olan bir aslında pazarlama yönteminden sevgili dinleyene bahsedeceğiz. Temelde böyle bir şey, evet, pazarlama yöntemi ve tüketicileri bir şeye yönlendirme, bir eğilime böyle tekmeleyerek ya da ittirerek götürme gibi algılıyorum ben. Sen nasıl algıladın?
Sinsice bir götürme olarak ben de algılıyorum. Belki tekmeleme değil de böyle hafiften pohpohlayıp çaktırmadan seni oraya yönlendirme, sinsi bir yönlendirme diye düşündüm. Bazen sinsi değil, açık açık da olabiliyor. Daha sonra tartışırız. Değişik yöntemleri var. Ama ilk ben baktığımda 1981'de bir konferansta Joel Huber, John Payne ve Christopher Puto adındaki 3 kişi bir makaleyi sunmuşlar bir konferansta ve orada ilk defa bu terimi kullanmışlar. Hatta ya bu efektin daha doğrusu tanımını kullanmışlar. Çünkü o zamanlarda daha çok asymmetric dominance effect'i diye de geçiyormuş bu arada ilgilenmek veya araştırmak isteyenler için. Yani ilk bu konferansta bu efektin tanımı aslında böyle bir şekilde zihinlere kazınmış. Ondan sonrasında zaten her pazarlamada olduğu gibi bunun daha nasıl ileri seviyeleri taşırsın beyin jimnastiği oluşuyor 1981'den sonra.
Ya temelde olay aslında şundan ibaret. Alışveriş yaparken bir karar veriyoruz ve son dönemde de hani insanların alışkanlıkları da değişti yaşamsal olarak. Ne oluyor? Mesela biz bir ürün alacağımız zaman inanılmaz bir araştırma yapıyoruz değil mi? O siteye bakıyoruz, bu siteye bakıyoruz. Gidiyoruz fiili olarak araştırıyoruz market içerisinde.
Sen ben yapıyoruz, herkes yapıyor mu bilmiyorum.
Ya iyice alışkanlık haline geldi. Bence bir sürü insan yapıyor bu ekonomik çalkantılarla birlikte. Yani bir ürünü en optimum nasıl alır mı insanlar bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Ama bununla beraber pazarlama stratejileri de çok değişkenlik gösteriyor. Mesela hani geçmişte bahsettiğimiz bir durum vardı. Hani bir şeylere muhabbet arasında bile telefonun seni dinleyip ona göre reklam vermesi vesaire bunlardan biriydi. Burada ise daha farklı bir yöntem var. Burada senin karşına çıkan opsiyonel seçenekler içerisinde atıyorum bir tane televizyon alacaksın. Karar verme aşamasındasın. İki televizyonun arasına bir tane daha koyuyorlar ve aslında oradaki phishing denilebilecek yani hani decoy efektini oluşturan yemi koyuyorlar. Bu yem ne oluyor? Satmak istediği ürün değil ama sen eğer iki ürün arasında kalırsan doğal olarak aradaki banttan dolayı daha ucuz olan ürüne gidiyorsun ama seni o ucuz olan üründen daha yüksek fiyatlı ürüne yönlendirme yemi 3 numaralı ürün oluyor ki genelde 3'ten fazla bir ürün kullanmıyorlarmış hani evet. Bu şekilde çünkü ondan sonra decoy efektinin başarı oranı düşüyormuş. Yani evet. Şöyle örnek verebiliriz. Mesela 3 tane uçuş var. Bunları tanımlamak gerekirse 1 2 3 dersek 1 numaralı uçuş işte 60 dakika sürüyor. 400 lira olarak düşün. 2 numaralı uçuş 150 dakika 330 lira olarak düşünelim. 3 numara ise yine 60 dakika birincisi gibi ama 435 lira. Bunlardan hangisini seçersin diye düşündüğünde tabii ki direkt şeye gidiyorsun hani 1'e gidiyorsun. Çünkü hani hem daha ucuz 3 numaradan hem de daha az bekleme süresi var 2 numaraya göre falan. Ama eğer ki genelde havayollarının da yapmaya çalıştığı şey budur. O 1 numaralı uçuşu aynı şekilde tutup 2 numaralı uçuşu 3 numaraya yaklaştırdığın zaman fiyat olarak ve aynı zamanda süre olarak daha az olduğunu düşünürsek insanlar 2 numaraya gidiyor. Çünkü ya evet hani bir tık daha fazla süre var ama benim işime geliyor. Ben buna daha az para vereceğim. Ama orada adam onu satmaya çalışıyor. Bu şeyde hani en bilinen popcorn olayı var ya.
Tam diyecektim ki bu uçuşlar senin decoysuz örneğinde bile beni çok strese sokan şeyler. İyice allak bullak oldu kafam. Bize sinemadaki popcorn'dan örnek ver veya içeceklerden örnek ver diyecektim. Çünkü tamam, o uçuşlar en bilinen, çok stresli oluyor. Aynen.
En bilineni yapalım. İşte iki ürün koyuyorlar. Bir tanesi ufak, bir tanesi büyük mısır. İşte ufağa 3 dolar diyorlar, büyüğe 7 dolar diyorlar. Bir deney bu arada. Senin de evet, dikkatini evet. çekmiştir. Bu evet. bir deney olarak bir sinemada yapıyorlar. İnsanlar otomatikman küçük mısıra gidiyor. Çünkü
az
bakıyor 3 dolar.
Az ödeyeyim, az
yani
yiyeyim, az
hani arada işte iki kattan fazla bir para var evet. baktığın zaman. Evet. İnsanlar ona gidiyor. Ama araya bir ürün daha yerleştiriyorlar. Yani bu yönlendirme ürünü diyebileceğimiz. Orta boyu koyup orta boya 6 ya da 6,5 dolar yazıyorlar.
Aynen.
İnsanlar bakıyor 3, 6,5, 7. Tabii ki diyor yani hani en azından 50 cent daha vereyim. Çünkü kafa direkt orta ürüne gidiyor. Ya bir 50 cent daha vereyim de bari hani fazla mısır yiyeyim. Ve insanlar neredeyse tamamı büyük mısır almaya başlıyor.
Ama o satıcının hiçbir zaman amacı küçükle büyük arasında seni seçtirmek değil. Her zaman en büyüğünü en çok paraya satmaktı. Dolayısıyla senin bu mantığın aslında direkt ona hizmet ediyor. Senin bütçene hizmet etmiyor.
Tabii ki adamın karı artıyor baktığında. Hani oraya koyduğu ürün mesela bu bilgisayar da olabilir baktığında ki net bilmemekle birlikte o decoy efekti yani yönlendirmeyi sağlayacak olan bilgisayar ürününün belki de üretimini çok minimumda tutuyor. Çünkü ne yaparsan yap bir şey almaya gittiğin zaman ya bu hepimizin başına gelmiştir bence. Yani bir yere gittiğin zaman mesela ben yıllar önce televizyon alacağım zaman ki bilirsin ben bir şey belirliyorsam onu almaya giderim genelde.
Evet.
Ya 300 lira daha farklı şunu alabilirsin deyip aldığım televizyon oldu benim mesela.
Decoy efekte yakalandın yani.
Oradaki satıcılar da seni zaten ona yönlendirmeye yetiyor ki bunun bir numaralı belki de şirketi Starbucks. Dünyada evet. Şu an aktif çok olarak demek. İnanılmaz cirolar yapan, inanılmaz paralar kazanan Starbucks mesela 3 tane boyu var değil mi? Bardak boyu var. O bardak boyları arasında insanlar orta boyu almayı tercih etmiyorlar. Çünkü evet. O kadar az bir fiyat farkı var ki adam şey diyor ya bu kadar para veriyorum bari büyüğünü alayım. Ama çoğu insan küçüğü almayı tercih etmiyor.
Kesinlikle. Bir de buradan hediye kartı bölümüne de selam çakalım Starbucks demişken. Çünkü orada da onların neden bu kadar büyük bütçeli bir şirket olduğunun bir parçasını anlatmıştık. Ne kataküllüler yaptıklarını hediye kartlarıyla. Ama ben açık konuşayım. Hem bahsettiğin Mısır örneğinde hem de Starbucks'a çok gitmesem de bu bölümlerde şakalaşıp bugün ne içiyorsun Samet dediğin, gördüğün o rengarenk birbirinden farklı buzlu kahveleri falan içtiğimde gittiğim yerlerde bu dediğin Dico'ya sürekli düşen bir insanım. Ve hatta en çok sevdiğim kahve drive-thru gittiğim yerde dörtlü Dico yapmış onlar nedense. Çok daha az efektif olsa da. Çünkü orada small, medium, large, extra large olarak koymuşlar. Ama large ile extra large'ın arasında hani mesela medium ile extra large arasında 50 cent koymuş ve sen large'a gitmek istiyorsun. Gözün oraya gittiğinde large ile extra large arasında da böyle 25 cent koymuş. Ya tamam hadi o zaman gidelim 5 litrelik kahve alalım. Sanki 5 kişiye yetecek kadar kahve almış oluyorsun kendi ve çoğu zaman ya bitiremiyorsun ya çok şişmiş oluyorsun. Yani bütçenin üzerinde para ödemiş oluyorsun bir bardak kahve için. Çünkü decoy efekt seni orada alıp sarmalayıp kendi içine çekiyor. Bu arada nudging diye bir terim var. Richard Taylor ve Cass Sunstein'ın bulduğu. Bu aslında decoy'dan da önce olan bir şey ama decoy'un bu nudging dedikleri terimin içine girdiğini düşünüyorlar. Şöyle diyor, insanların davranışını hiçbir seçeneği yasaklamadan değiştirebiliyorsan veya çıkarmadan değiştirebiliyorsan bu nudging'dir diyorlar. Yani şöyle bir şey söylüyor. Sen small, medium, large arasında bir tanesini çıkararak zorlamıyorsun birini bir şey almaya. Tam tersi bir şeylere ekliyorsun çaktırmadan. Bunun ilginç tarafı bu tanımın devamında da şöyle diyor. Bunun çok manipülatif olduğunu ve insanlar için kötü bir şey olduğunu düşünseler de bu iki kişinin yani açıklaması bu. Aslında bazen bu manipülatif yerine yararlı bir social marketing tool olabilir diyorlar. Bu nudging ve decoy efektin. Örnek olarak da şunu vermişler. Less energy, eating healthier, becoming organ donors. Yani bu tarz topluma yararı olan organ bağışında, işte sağlıklı yaşamda veya enerjiyi iyi kullanmakta da decoy efekti aslında kullanıyormuşlar marketing aracı olarak bazı şirketler.
O kadar minimaldir ki yani bu McDonald's'ın işte ne bileyim Starbucks'ın ve diğer böyle kar amacı, aşırı kar amacı diyelim. Hani her şirket kar amacı güder de bazıları evet. Böyle dinozor olduğu için aşırı kar amacı
çözmüş,
bittiği için.
Oyunu çözen şirketler.
Kesinlikle yani hani nereye gider çok belli. Ama biz ne yapabiliriz acaba değil mi? Hani ne kadar kendimizi koruyabiliriz? Şey geliyor benim aklıma. Şimdi Dico efektindeki oyun ya da senin biraz önce söylediğin manipülasyon kelimesi o kadar doğru ki. Manipülasyonu demek lazım. Eğer karşımızda 3 tane seçenek duruyorsa bir ürün gamıyla ilgili orada herhalde derin bir nefes alıp şöyle bir oturup düşünmek gerekiyor. Bu büyük ihtimalle bir diyebiliriz. Ve şey böyle hani sen bir ihtiyacını belirliyorsun atıyorum bir telefon alacaksın. Yani onda da var çünkü baktığın zaman Apple'da da var, Samsung'da da var. Yani neden bir standart telefon var, bir Pro var, bir Pro Max var mesela. Anladın mı?
Evet,
ya Pro alacağım ama Pro Max alayım hatta. Gibi. Aynen. Orada ihtiyacı doğru saptamak gerekiyor bütçeyle doğru orantılı olarak. Yani ne kadar 300-500 lira daha fazla ya da dolar daha fazla gibi görünse de belki de nefsine hakim olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ve dediğim gibi hani başlarda artık uzun uzun insanlar araştırıyor ve şeyler var, karşılaştırma siteleri var ki bunlar gerçekten işlevsel ve son dönemde iyice kullanılmaya başlandı. Birkaç tane var Türkiye'de ki Amerika'da da var zaten.
Belki
çok
önerirsin
bir şey
birkaç
değil.
Tane bize. Aynen.
Önerebilirim ama zaten insanlar biliyor bence yazınca görebileceklerinden dolayı. Dikkatli olmak lazım temelde. Yani ne istediğine odaklanıp ve işin belki de püf noktası biraz önce dediğim gibi eğer 3 seçenek varsa orada en küçüğe gitmek lazım. Kutuda herhalde küçüğe gitmek lazım.
Burada zaten decoy efektin iki tane türünü ayırmışlar. Biri kişisel efekte senin üzerinde, biri de sistematik efekti diye. Kişisel efekte senin de bahsettiğin ve insanları tahmin edebileceği gibi günün sonunda ihtiyacın olduğundan daha fazlasını harcamak ve tüketmek. Bu kişisel olarak negatif efekti bu sana. Sistematik olarak da şirketlerin örneğin mesela seni daha fazla tüketmeye zorlamasıyla birlikte type 2 diabetes dedikleri bu diyabetik hastalıklar, çünkü daha fazla mesela diyelim şeker kullanıyorsun, daha fazla yüksek extra large kolaları alarak falan filan sisteme bir zararı var. İşte kalp hastalıkları, kronik hastalıklar, bütün bunlar genel olarak bütün o toplum sistemine zararı diye ikiye ayrılmışlar. Kişisel olarak senin yani bütçene zarar verecek ama sistem olarak bütün bir toplumun sağlığına zararı olabilir daha fazla tüketmenin ve aşırı tüketmenin gereğinden fazla. Bundan nasıl sakınabiliriz isimli bir makale vardı. 4 tane madde koymuş oraya. Birazcık amme hizmeti mi diyorlar Türkçe'de, bir yararımız olsun dinleyenlere.
İyi olur.
Decoy'dan kaçmak isteyenler için. Valla listenin birinci sırasında sevgili Cihan'ım, senin az önce bahsettiğin aklımda zaten hangi televizyonu alacağım var, giderim genelde onu alırım tuzağa düşmüyorsam dediğin madde var. Diyor ki figure out your preferences ahead of time, yani bir dükkana gitmeden önce seçimini kafanda netleştir, oraya gir, neyin ihtiyacı olduğunu bil, kafanda net olsun, gir onu al ve çık. Yani bu madde bir. Seçimlerini kafanda netleştirmek.
Manipülasyona kendini kapat diyor yani.
Aynen. İkincisi, only buy what you really need when you really need. Sadece promosyon var, decoy var, bir seçenek var veya bir fırsat var. Hep derler ya Türkçe'de de, fırsat bu fırsat, bu ay bilmem ne. Ya o fırsatı geçeceksin diyor. Kendi ihtiyacın ne o anda, ona bakacaksın diyor. Öyle ayrıca bunu resist yapabilirsin, karşı durabilirsin diyor. Ve beware of sets of three demiş üçüncüsünde. Üçlü seçeneklere her zaman farkında ol ve daha dikkatli yaklaş. Senin az önce bahsettiğin gibi decoy oldu. Yani niye burada, abi niye burada küçüğü 3 dolarken, büyüğü 9 dolarken bir de orta boyu 8 dolara koymuşlar. Hani ona değil bakman mi lazım, veya lira olarak da düşünebilirsin. Ve en çok hoşuma giden dördüncü maddesi de, İngilizce söyleyeyim, don't trust your gut. Yani iç sesine güvenme. Bu galiba en zoru, çünkü senin iç sesin sana karşı ya, gelecek ve diyecek
zaman,
ki.
Her zaman iç ses de şey ya, Liko'yu destekliyor gerçekten.
Değil mi? Gerçekten destekliyor. Bu dört maddeden dördüncüsü en çok hoşuma giden.
Şey var ya, ya bir daha mı geleceğim dünyaya? En iyisi olsun.
Ya yemin ederim ben bunu çok yapıyorum kendime ya. Ve yaptıktan sonra da çoğu zaman pişman olurum, biliyor musun? Yani özellikle böyle bir diyete sardığım zaman veya işte dikkatli yiyeyim, ne bileyim forma gireyim dediğim zaman böyle bir hafif moralim bir şey bozuluyordur, stres vardır, ne bileyim yoğunluk vardır, diyorum ki ya sokarım diyetine, bir daha mı geleceğim dünyaya, sipariş et oradan bir extra large pizza, dalalım içine falan. Hani halbuki bir tane medium, küçük veya tadımlık bir şey işini görecek o anda, ama işte
bir çok masumane dünyaya. Bir örnekle bizimle birlikteydin bu arada.
Tabii canım, bunun büyük şeyleri de var tabii.
Onlara girmiyoruz diyorsun.
Evet evet, onlara girmeyelim. Buradan şimdi ele vermeyelim yaptığımız harcamaların. Ya şeye ne diyeceksin peki? Ya bu şu an bambaşka bir tarafına, boyutuna çekiyorum konuyu hazırsan. Ürünlerden tamamen sıyrılıp dating apps'lerin, yani bu işte buluşma aynı veya mantık, çıkma apps'lerin decoy efektini artık kullanmaya başlaması. Bir anlamda resmen insanları kullanmaya başlaması senin.
Ama şey de var. Hani sadece o uygulamalar olarak düşünme, mesela web sitesi yaptığın site de benzer şekilde paketlerini sana öyle sunuyor ya da ne bileyim
tabii,
şu an.
Tabii. Ama insana geçtik şimdi, o yüzden dedim. Yani web sitesi de olsa ürünleri sunacak sana, ama bu dating app'lerin yaptığı şu. Ya bunu da böyle sesli sesli söylemek bile benim içim acıtıyor, ama ya okuduğum makalede şunu iddia ediyorlar. Bildiğin ortalamanın altındaki güzel insanı swipe'a koyuyor, ki 6.'sında inanılmaz bir fark olduğu için Decoy'un farklı bir tarafı bu. Sen ona artık bunu da kullanman için bilmiyorum kalp mi atıyorsun, swipe mi yapıyorsun, ne bok yapıyorsan bir şey yapıyorsun ve yes diyorsun ona. Ve bu Decoy'u öyle de kullanıyormuşlar. Yani 3-4 tane araya sıkıştırıyorlar, bir tane outstanding böyle göze çarpan koyuyorlar, 3-4 tane yine sıkıştırıyorlar ve insanı kullanıyorlar bunu yaparken. Çünkü ne kadar çok match yaparsa seni tam ürün satan şirket gibi bu app'lerin de başarısı yükselecek ve daha fazla onlar da ne bileyim reklam alacak veya kullanıcı alacak, cart alacak, cürt alacak.
Globalleşen dünyanın yalnızlaşmasıyla birlikte uygulamalar da inanılmaz cirolara ulaştı bence. Üyelik fiyatları da uçmuştur diye düşünüyorum. Ve doğal olarak da yani adamın ürünü belli. Havuz yani. İnsan havuzu üzerinden.
Yani
araya her türlü fake, yalan yanlış, manipülasyona açık profilleri de koyup bot, aslında Twitter'daki botlarla benzeşen bir şey verdin örnek olarak bize.
Ya ben evet kesinlikle ben ismini de vereceğim merak edenler için. Dan Ariely diye ekonomist uzmanı olan biri şey demiş, Marketplace of Love demiş buna. Yani aşkın marketinginde dating app'ların bunu nasıl açık açık kullandığını da isim de vermiş. Tinder ve Bumble demiş. Bumble'da da önce duymamıştım. Bu tarz aplikasyonlarda gerçekten potansiyel partnerini bulmak için resmen bu algoritma decoy efekti içine almış ve kullanıyormuş efektif olarak. Öyle bir farklı bir açıdan da dinleyiciye ve sana bunu sunmak istedim. Decoy'un sadece ürünlerde olmadığına dair.
Bu biraz ikonik bir örnek oldu yani, hani evet. Ürün yerleştirmenin farklı bir varyasyonu. Ya temelde aslında mantık aynı. Bahsettiğin gibi decoy efektin mentalitesini taşıyor. Bir tarafta dolaylı yoldan para kazanıyor, öbüründe direkt para kazanıyor gibi düşünebiliriz. Daha nasıl karşımıza çıkar başka türlü bilemiyorum. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet karşımızda yorgun ama
argın.
Motive. Yorgun ama motive.
Spotify orijinal podcastlerde bir atağa kalktı son zamanlarda, bilmiyorum farkında
mısın? Herhalde orada kalktı, burada hala kıçının üstünde oturuyor.
Doğrudur, Türkçe orijinal Spotify podcast ben de görmedim. Buradan selam olsun onlara.
Fiyatları arttırıyorlar ama hizmet nerede bu devlet? Nerede bu devlet?
Değil mi? Sen git kardeş yanlara bayılsın o paraları podcast yapsın.
Harbi mi diyorsun?
Tabii. Hem de sisteme
biraz
dair...
dedikodu yapalım ya.
Hadi
dedikodu
yapalım.
Köşesi de mi yapsak? Ne yapsak podcast'imizde?
Ya güzel olur aslında, evet. Kesin dinleyen de ister bunu. Ya Kardashian, bak girdim dedikoduya. Kardashianlardan bir tanesine podcast yaptırdı Spotify. Bu benim önerim değil bu arada ama istiyorsanız gidin bakın. Sisteme dair podcast yapıyor. Hani sanırsın böyle modelle, işte anlatacağım şimdi, modelle ilgili bir sistem bir şey zannedersin ama Amerika'daki yargı sistemi ve yanlışlıkla hapise girenlerin daha sonradan kanıtlandığı bir podcast yapmış. Böyle bir şeyler yapmış kendi çapında. Tabii enteresan. Şöyle bir şey diyeceğim. Kendisi tabii ki de yapmıyor bunu. Arkasında herhalde bir 30 kişilik bir takım vardır. Güzel güzel ona bütün her şeyi bir araya topluyorlardır. O da onu okuyup
ya,
orada...
O da mı prompter ya?
Kaymağını yiyordur. Prompter ya. Ya prompter günümüzün vebası sevgili Cihan diyelim. Ve benim asıl önermek istediğim orijinal Spotify podcast'e geçeyim. Quiet Part Loud diye bir podcast serisi, çok yeni, taze. En azından bunu kaydederken taze yayınlandı. Buna göz atmamın sebebi de şuydu. Korku ve gerilim mi bilim kurguyla iç içe çok iyi karıştırıp iyi filmler çeken Jordan Peele sinema sektöründe bu podcast'in yapımcısı oldu ve yine korkuyu da çok güzel içine eklemiş bu podcast'in. Ben iki bölüm dinledim, böyle şey gibi bayağı hikaye anlatıyor ve içine sarıyor seni, dizi gibi yani bunu dinlemesi. O benim bir önerim. Farklı bir öner olsun bu sefer, bir izlemelikten ziyade dinlemelik bir
güzel,
öner olsun.
Güzel yani. Eğer Spotify Original ilerlerse daha da keyifli olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Bir de HKBO dinlencesine hemen iki şarkı ekleyeyim. Çok kısa uzatmadan, millet artık biliyor bunun ne olduğunu. Weezer grubundan Island in the Sun şarkısı. Ve bu biraz nostaljik olacak senin için de, Red Hot Chili Peppers'tan Scar Tissue'yu ekleyip sözü hiç uzatmadan sana vereyim sevgili Cihan'ım.
Teşekkür ediyorum Samet'ciğim. önerilerin için. Ben bir tane bölümle alakalı bir şey önereyim, böyle insanlar kısa da olsa izlesinler eğer ilgilerini çekerse. YouTube'da Don't Memorize kanalında The Decoy Effect diye bir bölüm var. Çok uzun değil, bayağı kısa. Oradan ya bu çocuklar ne anlatmaya çalışıyoru biraz daha zıplaya zıplaya izleyebilirler. İki tane, evet, çünkü YouTube'a girdiğin zaman bir video ile çıkamazsın. Oradan doğru, oraya, oradan oraya. Bir bakmışsın bir anda kendini Rusya'nın kuruluşuna, işte geçmiş zamanlara, 1700 yıllara falan gitmişsin.
Dandanakan Savaşı.
Evet, onun gibi. Onun dışında da senin gibi iki tane şarkı önereyim. HKBO dinlencesi playlistimize. Bir tanesi Animal Kingdom grubundan The Art of Turning Out. Diğeri ise Beers Den'den When You Break. Bunlar HKBO dinlencesi playlistimizde. Deezer, Spotify ve YouTube'da sevgili dinleyen.
O zaman bu vesileyle bizi hkbpodcast.com'dan bulabilirsiniz diyelim. Ayrıca oradan bölümleri de indirebiliyorsunuz eğer internetin olmadığı yerlere gidiyorsanız. Her hafta bölümleri...
Stoklayabilirsin.
Aynen. Direkt telefonu bilgisayara indirme imkanınız var ücretsiz. Tabii işte oradan ne bileyim Patreon'a geçebilirsiniz. Bizim bu az önce şarkı eklediğimiz listelere ulaşabilirsiniz falan filan, fiş mekan diyelim.
Ve hani Patreon'la bizi bıkmak bilmeden destekleyen sevgili destekçilerimize de bir teşekkürü borç biliyoruz.
Kesinlikle. Borç biliyoruz. Sağ olun, var olun diyelim. Yine ekleyecek başka bir şeyin yoksa sevgili Cihan'ım, bir önceki, bir sonraki ve ortaki bölümlerden birinde yine görüşmek üzere. Kendi adıma. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.